Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz. Abdullah İbn Ömer Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 5720. hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Salih diye adlandırdığı Nuaym bin En-Nehham diye bilinen İbrahim bin Salih'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer, babası Ömer bin Hattab'a bana Salih'in kızını iste deyince Ömer, bakmakla yükümlü olduğu yetimleri var. Onlar varken kızlarını bize vermez dedi. Bunun üzerine Abdullah kızı istemesi için amcası Zeyd bin Hattab'a gitti. Zeyd de Salih'e gidip Abdullah İbni Ömer kızını istemek üzere beni gönderdi deyince Salih, yanımda yetimler var. Onlar varken size verecek değilim. Sizi de şahit tutuyorum ki ben kızımı filancaya nikahladım dedi. Ama kızın annesinin gönlü Abdullah İbni Ömer'den yanaydı. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip, ey Allah'ın Resulü, Abdullah İbni Ömer kızımı istedi. Ancak babası kıza danışmadan onu himayesinde olan bir yetime nikahladı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salih'i çağırttı ve kızının onayını almadan mı onu nikahladın diye sordu. O da evet cevabını verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlilik konusunda bekar kızlarla istişare edin buyurdu. Salih dedi ki, Abdullah İbni Ömer kızıma mehir vereceği için hanımım böyle yaptı. Abdullah İbni Ömer'in mehir olarak takdir edeceği miktarı ben de ona malımdan takdir ediyorum dedi. Birkaç konu olan bir hadis-i şerif, bir hatıra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden şu anda yaşadığımız ortamda zorlukla bazı konuları anlayabileceğimiz bir bilgi bu. Ama Müslümanca bir evliliğin, bir nikah hayatının önemini bize anlatan da bir bilgi, bir rivayet. Okuyalım tekrar. Öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nuaym bin En-Nehham isimli sahabe-i kirama Salih lakabını, ismini takmış. Yani bu adam Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından böyle taltif ediliyor, böyle isimlendiriliyor. Allah'la barışık adam demek Salih. Güzel insan demek, doğru adam demek. Şimdi böyle isimlendirilmiş hoş bir kimse var ve onun kızları var. Abdullah İbni Ömer evlilik çağında evlenmek istiyor ve bu adamcağızın kızlarından da haberdar, bu aileden de haberdar. Demek ki evlenmek isteyen insanlar etraflarına bakacaklar ve böylesi bir aile bulduklarında, böylesi bir hanımlar bulduklarında gayret gösterecekler. Evliliğin birinci şartı önce niyet etmektir. Niyet ettim Allah rızası için hayırlı bir evlilik diye Müslüman niyet edecek. Sonra dua edecek. Diyecek ki Rabbim ben senden benim için, dünyam için, ahiretim için hayırlı olan bir hanım istiyorum, bir koca istiyorum diye dua edecek Müslüman erkekler ve kadınlar, evliliğe ihtiyaçlı olanlar. Sonra gayret edecekler. Bakın niyet ettim, dua ettim, bir de gayret edeceğim. Yani besmeleli bir hayatı yaşamak için Müslüman'da olması gereken durumlar bu. Bismillah dedik, yola koyulduk, niyet ettik, dua ettik, gayret ediyoruz, çabalıyoruz. Bundan sonra olursa olacak, olmazsa olmayacak. Bu benim dışımda gelişecek bir durum. Ben yapmam gerekenleri bileyim. Abdullah İbni Ömer'de gördüğümüz hoş tavır bu. Ve gidiyor, babasına da durumunu açıyor. Baba diyor, böyle bir adam var, bana Salih'in kızını iste. Net belirliyor. Ama Hazreti Ömer farklı bir firaseti olan, enteresan ne diyorlar şimdiki yeni bir kelime var, öngörü falan diyorlar. Böyle bir şeye sahip birisi ve dedi ki onun bakmakla yükümlü olduğu yetimleri var. Yani Salih'in yanında büyüttüğü delikanlılar var, yetimler var. Onlar dururken kızını sana vermez, bize vermez dedi. Yani aklın yolu bir, anlaşılan ki Hazreti Ömer de aynı düşüncede, aynı zihin yapısında, aynı imanda. Sen birilerini yanına almışsın, onları güzelce eğitmişsin. Önceliği onlara vermen lazım. Dışarıdakilere, yani sonra bu oğlana kız arayacak bir de tekrar. Bu bakımdan Hazreti Ömer dedi ki onun bakmakla yükümlü olduğu yetimler var. Onlar varken kızını bize vermez. Fakat Abdullah İbni Ömer burada durmadı. Babasını ikna edemedi ama amcası var. Amcası Zeyd'e gitti. Durumu Zeyd'e açtı. Zeyd bin Hattab. Burada isyan var mı? Babayla ters düşme var mı? Hayır. Bir istek var. Baba da görüşünü bildirdi ve geri durdu. Ama Abdullah istiyor. Bu evlilik yani onun zihninde oluşmuş. Kafasına oturmuş. Yani bir can çekme mi diyeceğiz? Evet, böyle bir durum söz konusu. Ve amcası Zeyd'e vardı. Zeyd Hazreti Ömer gibi düşünmedi bu konuda. O biraz daha düz hareket etmeyi seven bir mücahit zaten. Ve Allah'ın izniyle şehit de oldu bu hareketleriyle de. Zeyd vardı Salih isimli bu güzel adama ve dedi ki Abdullah İbni Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah, kızını istemek üzere beni gönderdi deyince Salih Hazreti Ömer'in dediğini söyledi. Yanımda yetimler var. Onlar varken size verecek değilim dedi. Yani bu olmaz. Ve hemen size şahit tutuyorum ki ben kızımı yanımdaki yetimden filancaya nikahladım deyiverdi. Şimdi buraya kadar durum tamam oldu. Bundan sonra aynı evde anne var. Adam anneye de danışmıyor, kızına da danışmıyor ve kızını evdeki yetiştirdiği yetime veriyor. Şimdi anne bu durumda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip durumu şikayet etmekte. Kocasının yaptığı tavrı. Burada bir ispiyon yok. Burada bir fettanlık. Burada bir ara bozma yok. Peki ne var? Bir hayır talebi var. Kadıncağızın da zihninde Abdullah İbni Ömer iyi bir talip. Kızının gitmesini istediği bir yer. Ömer'in oğlu. Ona hısım olmak ne kadar hoş, istenmez mi? Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldi, durumu arz etti. Dedi ki, kızın annesinin gönlü Abdullah İbni Ömer'den yana, biz burada şu anda kızın durumunu bilmiyoruz. Kızın gönlü kimden yana, onu da bilmiyoruz. Bu yüzden Resulullah'a gidip dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Abdullah İbni Ömer kızımı istedi. Ancak babası kıza danışmadan onu himayesinde olan bir yetime nikahladı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salih'i çağırttı. Dedi ki kızının onayını almadan mı onu nikahladın? O da evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlilik konusunda bekar kızlarla istişare edin buyurdu. Bu hadis-i şerifin başka bir rivayetinde anneleriyle de danışın bölümünü hatırlıyor. Yani kızların anneleriyle de konuşulacak, kızlarla da konuşulacak. Bu disiplin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından yerleştiriliyor. O günkü toplum her bir emir ve her bir yasakla eğitildi. Değilse daha evvel yaşadıkları hayatın devamını sürdürdüler. Yani babaları nasıl evlendiyse, hanımları evvelden ya da anneleri nasıl bir hayat yaşıyorsa yaşamaya devam ettiler. Ama vahiy gelip, Kur'an vahiy gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cümleleri onların hayatını bu şekilde yeniledi, değiştirdi. Düzgün olanlar kaldı, olmayan, yanlış olan, cahiliye pislikleri ise temizlendi. Bir ahlak, bir davranış, bir hukuk ortaya çıktı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bu hukuku ortaya koyuyor. Evlilik konusunda bekar kızlarla istişare edin. Onlara danışmadan veri vermeyin dedi. Bize düşen de şu anda bu. Yani buradan anlayacağımız babalar kızlar üzerinde etkilidirler. Çocuklar üzerinde yetkilidirler. Ama bunu bu yetkiyi bir diktatörlük bir tiranlık anlamında anlamıyoruz. Zorbalık olarak anlamıyoruz. Benim dediğime gideceksin gibi anlamıyoruz. Çocuklarla da istişare edilecek. Onların gönlü alınacak. Onlar istiyor mu istemiyor mu, bu ortaya çıkacak. Salih uyanık bir adam. Durumu gözleyen birisi. Yani kızın gönlü Abdullah'da anlamında olmadığını o da biliyor. Hanımının arzusunun şu olduğunu düşünüyor. Abdullah İbni Ömer'de mehir verecek güç var, imkan var. Ve kızı böylece maddi olarak daha rahat edeceği bir eve gitsin derdinde kadıncağız. Ve bunu fark eden Salih, nasıl benden habersiz, benden izinsiz peygambere gelirsin, nasıl beni şikayet edersin, canını okurum filan, yok öyle bir durum. Gayet güzel, çünkü kime gidilecek? O gün gidilecek kapıların en güzeli Resul sallallahu aleyhi ve sellemin kapısıdır. Bugün de gideceğimiz başka kapı yok. Keşke Müslümanlar olarak Allah ve Resulünün bizden istediği hayatı öğrenmek için kitabın önüne otursak, Resul aleyhisselamın sözlerinin önüne otursak da problemlerimizin çözümünü oradan arasak. Dedi ki İbn Ömer kızıma mehir vereceği için hanımım böyle yaptı. Abdullah İbn Ömer'in vereceği mehri ben de ona veriyorum. Yani bu yetim adına ben de kendi kızıma yetim adına mehir vereceğim dedi. Adil topluluk, adaletli bir toplum, ahlakı güzel bir topluluk, cömert bir topluluk, yetime bakan bir topluluk, garibi gözeten bir topluluk, nikaha hevesli bir topluluk, zinadan uzak bir topluluk, açık yürekli, samimi topluluk, dümen yapmıyor, düzen kurmuyor, arkadan film çevirmiyor. İlişkilerinde doğallık var, tatlılık var. Şimdi böyle bir toplulukta fitne barınır mı Allah'ın izniyle? Herkes net. Kadın net, koca net, Abdullah İbni Ömer net, Zeyd, Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsi muratlarını düzgün söylüyorlar. Ve bir olay kendi aralarında konuşularak halloluyor. Ama Allah korusun, içinde yaşadığımız yapı içerisinde herkes hani bizim tabirle karnından konuşur. Herkes içinden söz söylemeye başlar. Böyle laflar döner, dolaşır, bir acayip bir iğrençlik, bir irin halinde yüreklerde kalır. Kine dönüşür, fesada dönüşür, hasede dönüşür, olmazlara dönüşür. Oysa işte bakın bir mevzu var ve bu mevzu bize hadis olarak geldi. Bu yaşanılan örneklik bize geldi. Hem Abdullah İbni Ömer tarafından aktarılıyor, hem de Salih isimli zatın diliyle bize aktarılıyor. Böylece biz bu olayı böyle biliyoruz. Bir gücenmişlik yok. Bana kızını vermedi adam, ben ondan ne bahsedeceğim demedi Abdullah İbni Ömer. Bize o aktarıyor. Bir örneklik olsun diye. Allahu Ekber. Allah onlardan razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 5721. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kuşkusuz iyiliklerin en güzeli kişinin ölen babasının sevdiği kimselerle bağlarını koparmamasıdır. Bu rivayeti daha evvel de okuduk elhamdülillah. Ama bir daha okuyalım. Babası ölmüş, anası ölmüş, sevdikleri ölmüş insanlar bu sevdiklerini sevdiklerine de hürmet edecekler. Eğer babayı seviyorsak babamızın sevdiğini de seveceğiz. Kocayı seviyorsak kocamızın sevdikleri, hanımımızı seviyorsak hanımımızın sevdikleri de bizim için değerli olacak. İnsanlar öyle yapmıyor ama. Bir tek sen gel, seninle beraber olanlar gelmesin bana. Evleniyor mesela hanım kızlarımız. Diyor ki kocaya, koca adayına, sen gel, seninle bir hayat kuralım. İkimiz baş başa. Ama olmasın annen, olmasın baban, olmasın kardeşlerin, olmasın etrafın. Yalnız sen gel bana. Oh, çok iyiymiş. Erkek de böyle davranıyor sonra. Tamam, bitti. Bir süre sonra artık kadın diyor ki sen de olma. Erkek diyor artık sen de olma. Allah korusun. Gittikçe liberalleşen, gittikçe tek başına bir hayatı öğreten dünya dininin müntesipleri haline geliyoruz. Yüreğimizde İslam olsa da. Abdullah İbni Ömer'in bize aktardığı hadis-i şerifler 5722. Abdullah İbni Ömer şöyle aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk. Bir adam Allah büyükler büyüğüdür. Allah'a sayısız hamdler olsun. Sabah ve akşam Allah'ı tesbih ederim dedi. Allahu akbar kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukrate ve asila. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki bu sözleri söyleyen kim? Adam benim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki sema kapıları, gökyüzünün kapıları bu sözleri açılana kadar onların yükselmesine bakmaktayım. Böyle güzel söz biliyorsunuz yükseliyor Rabbimizin katına. Ben onların yükselişini görmekteyim diyor. Gök kapılar açılıncaya kadar. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki diyor Abdullah İbni Ömer'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle dediği zamandan beri ben bu sözleri söylemeye devam ettim. Bu sözlerdeki tatlılığı, kuvveti anlayınca ben de bu sözleri terk etmedim diyor. Bize bu hadis-i şerif aktaran ravilerden Aun da diyor ki bu sözleri İbni Ömer'den işittiğim zamandan beri ben de sürekli olarak söylerim. Allahu Alem bu kitabın derleyeni Ahmet bin Hanbel de buraya yazma izni olsaydı o da öyle derdi galiba. Ben de onlardan dinledim dinleyeli bu sözleri sürekli söylerim. Şimdi fakat size bu hadis-i şerifi okuyan ben buna niyet edeyim. Benden dinleyen siz de buna niyet edin. Yani bu sözü duyduk duyalı. Bu sözlerin kıymetini anladık anlayalı. Biz de hiç terk etmedik. Diyelim inşallah. Ben bugün niyet edeyim. Siz beni dinlerken tekrar niyet edin. Bu sözler bizim hayatımızın ilkesi olsun. Sabah akşam söyleyelim. Dilimize zikir olsun. Zihnimizde, kalbimizde fikir olsun, iman olsun. Hayatımızın yönü kıblesi olsun. Ne o sözler? Allahu Ekber Kebira. Allah büyükler büyüğüdür. Ondan büyük yok. Kimseyi büyük tanımayacağız. Kimseyi büyütmeyeceğiz gözümüzde, gönlümüzde. En büyük Allah. Hayatın sahibi o. Velhamdülillahi kesira. Ve bütünüyle hamdler, sayısız teşekkürler Allah'adır. Hamdimiz, şükrümüz Rabbimizedir. Başkasını övmeyiz. Başkasını övdüğü gibi olmayız. Ve subhanallahü bükrate ve asıyla. Ve sabah akşam Allah'ı tesbih ederim, tenzih ederim. Allahu Teala kitabında kendisini tanıttığı gibidir. Ben ancak Rabbimi onun bana öğrettiği şekilde bilirim. İnsanların söylediği gibi değil. Tesbih, tahmid ve tekbir ile bir hayat. İnşallah bunları konuşacağız, dilimizde tutacağız, söyleyeceğiz, söyleşeceğiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5723. hadis-i şerif ise şöyle. Yine Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bize iki ölü eti ile iki kan helal kılındı. İki ölü balık ve çekirge. Kanlar da karaciğer ve dalaktır. Yani hayvanların helal olan, yememiz helal olan hayvanların karaciğer ve dalağı. İki ölü ise balık ve çekirge. Çekirge yenir mi? Bizim burada bildiğimiz yok. Ama yenilebilecek bölgelerde, var olan bölgelerde yeniliyor. Balık ve çekirge. 5724. hadis-i şerif. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Saflarınızı düzgün yapın. Çünkü siz de meleklerin Rableri huzurunda durduğu gibi duruyorsunuz. Omuzlarınızı aynı hizada tutun. Ve elleriyle safları düzeltmek isteyen kardeşlerinize kolaylık sağlayın. Aranızda şeytanın girebilecekler bırakmayın. Saftaki boş yeri doldurana Allah ihsanlarda bulunur. Boşluk bırakarak safı kesenlerden de Allah ihsanını, ikramını keser. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir önceki hadis-i şerifte yiyebileceğimiz şeyleri, bize helal kılınanları söyledi. Bir öncesinde bir zikir öğretti. Bir öncesinde bir evlilik hatırası dinledik ve şimdi de namaz. İşte din hayatın tamamına dair sözlerdir. Yani bir tarafa karışıp bir tarafa karışmaması söz konusu değil. Seküler bir din öğrenmiyoruz. Biz hayatın tamamına karışan bir Rabbin kullarıyız. Ve peygamberimiz de öyledir. Şimdi saflarımızı düzgün yapacağız. Saflarımızın nasıl olacağını peygamberimiz görmediğimiz melek kardeşlerimizle bize anlatıyor. Melekler Rablerinin huzurunda nasıl duruyorsa biz de öyle duracakmışız. Onlar nasıl duruyorlar? Omuzları birbirine bitişik ve bu şekilde hizadalar ve hizalanmamızı, safı düzgünleştirmemizi sağlayacak olan aramıza kardeşler olacakmış. Bunlara da gıcıklık yapmayacağız. Yani onlara ne karışıyor, ben istediğim gibi dururum demeyeceğiz. Fakat bunun için galiba bir kere ortak kıble lazım. Hayatın ortak yöne dönmesi gerekiyor. Yani hocam nasıl kıble işte, herkes Kabe'ye döner, başka kıble mi? Yok. Birisi paraya dönmüş, birisi mala mülke dönmüş, birisi diplomaya, kariyere dönmüş, birisi Paris'e, modaya dönmüş, birisi New York'a, paraya dönmüş, birisi Tokyo, teknolojiye dönmüş derler ya, öyle dönülmüş. Dolayısıyla yürekler paramparça olunca ne omuzlar bir araya gelir ne de yan yana durulur. İnsanların birlikte aynı kalbi taşımaları, aynı kitaba dönmeleriyle olacaktır. Ortak beslenmemiz, zikirimiz, vahiy olursa, Allah'ın kelamı olur, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözü olursa yol bizi birleştirir. Onun dışında hadi ver elini tutuşalım, o birlikte yaşayalım falan yok böyle bir şey. Çünkü yürekler başka türlü döndükçe, çarptıkça yönlerimiz aynı yönde olmaz. Aynı tarafa baksak da aynı şeyi görmeyiz zaten. Aynı tarafa da koşuyor olmayız. Bunun için Rabbin kelamıyla birlikteliğimizi çoğaltmamız gerekiyor. Eyvallah. Fakat biz sahabe-i kiramın yaşadığı ortamı şöyle hayal ederek, onların namazlarını düşünerek, sonra biz de inşallah böyle namazlar kılacağız imanı ve duasıyla çabalıyoruz şimdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi öğretiyor. Mescitteyiz, omuzlar bir araya getirilmiş ama önde arkada duranlar var. Görevli Müslüman kardeşler var. Onlar da sen biraz ileriye, sen biraz geriye diye namazda safları ayarlıyor. Hiç kimse onlara ses çıkartmıyor. Güzelce onların dediklerini yapıyorlar. Kolaylık sağlıyorlar. Aranıza şeytanın girebileceği bir açıklık olmayacak. Çünkü şeytan hiç olmazsa buralara dalarak bir iş yapmak ister. O minnacık bölgeler, bölümler, aralıklar onun sızacağı yerlerdir. Oraya bir haset, buraya bir kibir, buraya bir gösteriş, buraya bir fesat katabildi mi, o ibadetin bütünlüğünü bozabildi mi, o seviniyor. Ne kadar eksiltebildi, o kadar kârda hissediyor kendini. Dolayısıyla açık bırakmamamız gerekir. Yürekte hiçbir açık bırakmayacağız. Kafada hiçbir açık bırakmayacağız. Bütün şüphelerimiz, bütün tedirginliklerimiz, bütün ayrılıklarımız ve aykırılıklarımız giderilmesi gerekir. Bu imanla olur, bu kararlılıkla olur. Bu Allah'ın kelamıyla sürekli birlikte olmakla olur. Müslümanları hor görmeden onlara yanaşmak, yaklaşmakla olur. Salih, sıddık müminlerle birlikteliğimizi çoğaltarak olur. Mümin bunu sağlama derdinde işte böylece yaparsa kurtulacak. Değilse iş kötü. Saftaki boş yeri doldurana, hemen sıkışıp güzelleşenlere, düzgün bir saf oluşturmak için çabalayanlara Allah ihsan ediyor, bereketler veriyor, hayatının tamamına dair güzellikler veriyor. Ama boşluk bırakıp da safı kesti mi adam, düzeni bozdu mu, Müslümanlar arasındaki iletişimi bozmuş olacaktır. Allah da ona ihsanını keser. Mevla bizi korusun. Derdimiz böyle bir namaz ortamının yeryüzüne oluşmasıdır. Böyle bir Müslümanca namazın tekrar kılınıyor olması için çabalayacağız. Bugün şöyle böyle filan, bu geç bugünü. Biz görevimiz Allahu Teala'ya kulluğun bu kaliteye yükselmesidir. Bunu her alanda Müslüman çabalayacak. Önce Allah'la bağlantıyı kestiğinde, vahiyle bağlantıyı kestiğinde problem başlar. Sonra Müslümanlarla bağlantıyı kestiğinde problem devam eder. Bu iki bağ bizim için çok önemli. Devam ediyoruz okumaya biz de inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5728. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in bize rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır buyurdu. Abdullah İbni Ömer üstte ki el veren el, alttaki el de isteyen eldir demiştir. İki el de hayırlıdır. Ama üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır. Verme pozisyonunda olan, imkan olan Müslüman verecek. Alma durumundaki olan Müslüman da alacak. Ama her Müslüman aldığı gibi vermeye de çok hevesli, çok hedefli olacak. Hayrın burada olduğunu bilerek cömertleşeceğiz. Ama Allah'tan gelen ikramı da reddetmeyeceğiz Allah'ın izniyle. 5729 Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Malının zekatını vermeyen kişiye kıyamet gününde Allah bu malı iki boynuzlu ve kel bir yılana dönüştürür. Yılan onun peşinden giderek boynuna dolanıp ben senin biriktirdiğin malınım. Ben senin biriktirdiğin malınım der. Ya Rab sen bizi koru. Yukarıda bak üst olmak yani vermekle ilgili Allah'ın Resulü bize öğütte bulundu. Bunun hayır olduğunu söyledi. Vermediğinde insan ki zekat biliyorsunuz cimrinin sadakasıdır. Onun elinden alınandır. Müslüman çok çok verecek. Bundan daha çok vermeye gayret edecek. Eğer malının zekatını vermezse bu iki boynuzu olan nasıl olacak bunu bilmiyorum. Kel diyor bir yılana dönüşür ki herhalde bu hem zehrinin hem gücünün kuvvetinin çokluğu korkunçluğunu anlatan bir ifadedir. Geliyor adam boynuna dolanıyor kıyamet gününde. Ben senin biriktirdiğin şu vazgeçemediğin malınım deyip onu sıkıştırıyor. Ya Rabbi sen bizi koru. Öyleyse kurtulalım. Bu bize bela olacak bir musibetse bundan kurtulalım Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5732. hadis-i şerif. Haşim'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer, kişi içlerinden bir dirhemi haram olan 10 dirhemle bir giysi satın aldığı zaman o giysi üzerinde durdukça Allah namazlarını kabul etmez dedi ve iki parmağını kulaklarına sokup şöyle devam etti. Eğer bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmediysem şu kulaklarım sağır olsun dedi Abdullah İbni Ömer. O zaman bir daha okuyalım. Kişi içlerinden bir dirhemi haram olan 10 dirhemle bir giysi satın aldığı zaman o giysi üzerinde durdukça Allah namazlarını kabul etmez. Bir adamın 10 dirhemi var. Bu dirhemlerden bir tanesi haram. Bununla gitti elbise aldı. O elbiseyle namaz kıldı. Allah namazlarını kabul etmez. Ya Rabbi sen bizi koru. Kulluğun devamlılığı, bereketi helal bir hayatladır. Öyleyse Müslüman bir, kazanırken helal yollardan kazanacak. İki, biraz önceki hadis-i şerifte öğrendiğimiz gibi kazandığı bu helal malın harcamasını zekat ile yapacak. Öncelikle ondan bir sıyrılacak ki malın temizlesin. Kalan temiz malının içerisine haram katmayacak. Müslümanlar helal bir para buluyorlar. 10-20 lira. Bununla ev alacaklar. Yetmiyor ucu kıyısı. Haydi kredi müredi. Tertemiz evlerin içerisine haram bir bölüm katarak o hayatı zehir ediyorlar. Allah ibadetleri kabul etmiyor bir Müslüman. Niçin bu yola gidelim? Helal bir hayat varken niye haramı için içine sokalım? Mevla bizleri, bütün Müslüman kardeşlerimizi muhafaza buyursun. Helalin geri plana itildiği, haramın teşvik edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ve hayrı söyleyenlerin azaldığı, şerri tavsiye edenlerin ise çoğaldığı bir ortam bu. Biz öyleyse peygamberle birlikte kalmaya devam edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.